Ayrım 22.
Ana babaların genelde sayılabilir miktarlarda hatası ama sayılamayacak kadar da çok doğru davranışı olur. Önemli olan geçmişte hata yapmış olmak değil, gelecekte aynı hataları tekrarlamamaktır. Önemli olan gelişmektir. 3. Ortamın yetersizliği. Bazen de gelişmek isteyen kişi şartları uygun olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremez. Ancak bazı durumlarda çevre şartları gerçekten olumsuz olabilir. Bazı durumlarda ise kişi şartları olumsuz algılayarak değişmeye direnç gösteriyor olabilir. Bu iki durumun birbirinden ayrılması gerekir. Şartlar ne kadar olumsuz gözükürse gözüksün, gelişme güdüsü yeterince yüksek olan bir kişi iradesini sergileyerek kendisini geliştirebilir. Ben çok istedim ama ne yapayım? Nın gözü kör olsun şeklindeki ifadeler sorumluluğu dışarıya atmanın belirtisi olabilir. Kişinin içindeki gelişme güdüsü ve onunla ilintili iradesi çevre şartlarında daha önemlidir. Gerçekten nereye gittiğinizi iyi biliyorsanız başarılı olma ihtimaliniz yüksektir. Nereye gittiğini gerçekten bilen adama dünya kenara çekilir, yol verir. Sanırım Van Gogh hayatı boyunca tek tablo dışında galiba onu da bir şişe şarap karşılığı satmış, tablo satamamış ama eserlerine bakmış ve doğru yolda olduğunu düşünmüş. Hemingway'in ilk romanı çok sayıda, sanırım onlarca, yayın evinden geri dönmüş, basılması uygun görülmemiş ama Hemingway yolundan dönmemiş. Bu konudaki en ilginç anı bence Victor Hugo'ya ilişkin. İlk romanını yazan ve henüz hiçbir ünü bulunmayan Victor Hugo, romanının müsveddesini incelemek üzere bir yayın evine verir. İnceleyip basmaya değer bulmadıklarını söylerler. Hugo, müsveddelerini alıp kapıdan çıkarken, "Çok büyük fırsatı kaçırdınız," der. "Eğer bu ilk kitabını bassaydınız, Victor Hugo gelecekteki tüm eserlerinin yayın hakkını size verecekti." Henüz o sıralarda ortada Victor Hugo diye birisi yoktur ama geleceğin Victor Hugo'su ne olacağını, nereye gideceğini bilmektedir. Şuna inanıyorum ki, siz izin vermediğiniz sürece engeller iradenizi yok edemez ama iradeniz engelleri yok edebilir. Sonuç olarak gelişme güdüsünün bireyi ve toplumu gelişmeye iten ve bireylerin varoluş kalitelerini yükselten bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Bu güdünün önündeki engellerin ortadan kaldırılması kişilerin gelişmelerine katkıda bulunacaktır. 4. Spontanlık ve yaratıcılık. Yaratıcılık güdüsünün son basamağı yeniyi üretme, yani yaratıcılık sergileme isteğiydi. İnsanın yaratıcılık göstermesi, insanı dünyayı ve doğal olarak da insanın varoluş biçimini geliştirir. Yaratıcılık kavramına ilişkin ilgili kaynaklarda çeşitli tanımlar var. Psikoloji içinde insana özgü yaratıcılık, olmayan bir nesneyi ortaya çıkarmak demek değildir. Yaratıcılığın ne olduğu konusunda yapılan tanımlardan üzerinde en çok uzlaşılan iki tanım var. Birincisi şöyle, bir nesnenin, bir kavramın alışılmış amacı dışında kullanılması yaratıcılıktır. Örneğin ataçları birleştirip bir kolye yaparsanız yaratıcılık sergilemiş olursunuz. İkinci tanım ise şöyle, iki kavram arasında o güne kadar kurulmamış bir ilişki kurmak, benzerlik veya farklılık yakalamak yaratıcılıktır. Örneğin yeni bir teşbih ortaya koymak yaratıcılık sayılabilir. Spontanlık kendiliğindenlik ise kısaca insanın içindeki duyguları ve istekleri fark edip bunlara uygun davranışlarda bulunmasıdır. Bir insanın spontan olması demek, iç dünyasını doğal olarak ifade edebilmesi demektir. Kişi sosyal çevresinin etkisinde kalarak, içindeki isteklere aykırı davranıyorsa spontan davranmamış olur. Bu noktada spontanlık kavramı daha önce sözünü ettiğimiz irade kavramına benziyor. Eğer kişi özgür seçimler yapıyor ve bunları eyleme dönüştürebiliyorsa kendi iradesiyle, yani spontan davranıyor demektir. Başkalarının seçimlerine uygun davranışlar sergileyen kişi kendi iradesiyle davranmamış, spontanlık sergilememiş olur. Bu konudaki bir tartışma için not B'ye bakılabilir. Moreno'ya göre spontanlık ve yaratıcılık birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı iki kavramdır. Spontanlık yaratıcılığın ön şartıdır. Her insan yaratıcılık potansiyeline doğuştan sahiptir. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkması, ürüne dönüşebilmesi için spontanlığa ihtiyaç vardır. Moreno'ya göre yaratıcılık bir töz, substance, spontanlık ise bir katalizördür. Moreno'ya göre çok sayıda yaratıcı Beethoven yaşamıştır. Fakat bunlardan yalnızca bir tanesi yeterince spontan olabildiği için dünya bu Beethoven'ı tanımıştır. Spontanlık ve yaratıcılık gelişmenin temel öğeleridir. Spontanlık ve yaratıcılık olmaksızın bireylerin ve toplumların gelişmesi mümkün değildir. Yaratıcılığın işlevi. Yaratıcılığın temel işlevi gelişmeyi sağlamaktır. Bunun yanı sıra yaratıcılık, varoluş düzeyini yükselterek, uzlaşmaya katkıda bulunarak, kişilerin evrenle kucaklaşmalarını kolaylaştırır. Yarına kalma ihtimallerini artırır. Yaratıcı kişinin uzlaşma şansı yüksektir. Aklınıza bir tek çözüm geliyorsa ve bu çözüm de işe yaramıyorsa, çatışmaya girebilirsiniz. Ancak aklınıza ikinci, üçüncü çözümler geldiğinde uzlaşma şansınız artar. Yaratıcılık insanların doğada veya toplum içinde karşılaştıkları sorunları çözmelerine büyük katkıda bulunur. Bir anlamda yaratıcı olmadan problem çözmek mümkün değildir. Kişiler arası sorunları çözmede spontanlığın ve yaratıcılığın gücünü her yerde fakat en keyifli şekilde Nasrettin Hoca fıkralarında görebilirsiniz. Kültürümüzdeki Nasrettin Hoca tipinde spontan, diğer bir ifadeyle atılgan, assertive ve yaratıcı bir insan sergilenir. Nasrettin Hoca gibi davrananlar hiçbir kuyrukta haklarını çiğnetmezler. Haklarını çiğnemek isteyenleri de ezmeden, zarif, yaratıcı bir espriyle hizaya getirirler. Tanrı zihninize ve dilinize Nasrettin Hoca tadı versin. Not A. Psikolojide öğrenmeden söz ettiğimizde klasik şartlanmayı, operant şartlanmayı, edimsel öğrenmeyi ve bilimsel öğrenmeyi kastediyoruz. Psikoloji tarihine bakıldığında bir zamanlar bilişsel öğrenmeden bağımsız birer yaklaşım görünümünde olan klasik ve operant şartlanmaların artık günümüzde bilişsel davranışçı yaklaşım içinde bilişsel yaklaşımla bütünleştiği görülür. Bugün insanın gelişim sürecinde öğrenmeden söz ettiğimizde sadece basit şartlanmaları değil, model alma veya ani keşifler yoluyla öğrenme gibi bilişsel öğrenmeleri de kastediyoruz. Not B. Spontan davranan birey kendi iç gerçeğine, duygularına, düşüncelerine uygun davranıyor demektir. Bireyin spontan davranmasını 4 şey engelleyebilir. 1. Fiziksel çevrenin doğrudan baskısı. 2. Fiziksel çevrenin baskısını algılayan kişinin zihninde oluşan şemalar. 3. Sosyal çevrenin doğrudan baskısı. 4. Sosyal çevrenin baskısını algılayan kişinin zihninde oluşan şemalar. Bu engellerden ilk ikisini spontanlığın bastırılması şeklinde düşünmemek yerinde olur. Çünkü fiziksel çevreden geri bildirim almak ruh sağlığı belirtisidir. Fiziksel çevreden kopuk bir tepkiyi spontan olarak adlandırmak yerine sağlıksız olarak adlandırmak daha doğru olabilir. Üçüncü ve dördüncü engelleri ise spontanlığın bastırılması olarak tanımlayabiliriz. Spontanlıkla ilgili olarak tartışmak istediğim ikinci konu daha çok bir eleştiri. Bölüm içinde de belirtildiği üzere spontanlık kavramı büyük ölçüde irade kavramına benziyor. Spontanlık Moreno'nun sosyometrisinde ve psikodramasında temel kavramlardan bir tanesi, irade ise varoluşçu psikoterapinin bir kavramı. Benzer kavramlara bu benzerliğe dikkat çekmeden farklı adlar vermek kavram kargaşası yaratır. Böylesine bir karışıklık galiba spontanlık ve irade içinde geçerli. Kargaşanın temeli ise farklı yaklaşımları benimseyen bilim adamlarının birbirlerini yeterince okumamaları. Öyle anlaşılıyor ki Yalom alanında bir başyapıt sayılabilecek varoluşçu psikoterapiyi, existential psikoterapi yazarken Moreno'nun sosyometrisini okumamış. Söz konusu kitabında Moreno'ya hiç atıf yok. Alandaki çeşitli kaynaklara baktığımızda sosyometriyle ve psikodramayla ilgilenen bilim adamlarının da varoluşçu yaklaşıma itibar etmedikleri görülüyor. Böyle olunca da alanlar arasında kopukluk oluyor. Belirli bir şeye farklı yaklaşımlar farklı isimler veriyorlar. Moreno'nun sosyometrisinin temel taşı seçme özgürlüğüdür. Varoluşçu yaklaşımda da seçme önemli bir kavramdır. Böyle olmasına rağmen bu iki yaklaşımın savunucularının birbirlerinin fikirleriyle yeterince tanışmamış olmaları üzücü. Belki ben de benzeri hataya düşüyorum. Daha iyi incelemem gereken bazı yaklaşımları göz ardı ediyorum. Ama en azından bu kitapta varoluşçu yaklaşım ile sosyometriyi birlikte ele aldım. 15. Ailede ve iş yerlerinde gelişen insan olmak. Bu bölümü okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. İletişim aşısı nedir? 2. Bir yönetici 10 yıl yönettiği kurumu aldığı noktada yerine gelene devretmişse bu yöneticiyi alnından öper misiniz? 3. Son bir yılda evinizde ne tür bir yenilik yaptınız? Ne tür bir yaratıcılık sergilediniz? İnsanın gelişimi bütün yaşam alanlarında önem taşıyor. Ancak bu alanlardan iki tanesinin çağdaş insan için özel önemi var. Bunlar aile ve iş ortamıdır. Gelişen bir insan olmak ailede ve iş yaşamında özellikle önemli. Yaşamının büyük bölümünü evinde ve iş yerinde geçiren günümüz insanı, bu iki alanda kendisini geliştirdiğinde tüm yaşam alanlarında gelişmeye hazır olacaktır. İnsanlar gelişmeyi bir yaşam tarzı haline getirmeyi evlerinde de öğrenebilirler, iş yerlerinde de. Günümüzde toplam kalite yönetimine geçmeye çalışan kurumlarda iş yerinin gelişmenin öğrenildiği yer konumuna geldiğini görüyoruz. Yönetimde insan ilişkilerinde kısacası yaşamda öğrenebilecekleri yeni şeyler bulunduğunu, iş yerlerinde fark eden çalışanlar bu bilgilerini, görgülerini evlerine de taşıyorlar. Bu iyi bir gelişme. Ancak daha da iyisi kişilerin kendilerini sürekli geliştirme alışkanlıklarını küçük yaşlarda ailelerinde kazanmaları ve bunu iş yerlerine ve dünyaya taşımaları olsa gerek. Yönetici veya lider olmak. Günlük dilde ve konuyla ilgili yayınlarda yönetici ve lider kavramları zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılır. Ancak yine konuyla ilgili yayınlarda bu iki kavram arasında ayrım yapıldığını da görebilirsiniz. Ayrıntıya girmeden ayrıntılar için piyasadaki çok sayıda kitaba bakılmasını dileyerek yönetici ile lider arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları şöyle belirtmek istiyorum. Bir lider yöneticilerde bulunan bir takım özelliklere sahip olabilir. Ancak liderlik yöneticilikten daha fazla bir şeydir. Her yönetici lider değildir. Ancak her lider biraz yöneticidir. Yönetici-lider farkını ise şöyle ortaya koyabiliriz. Yönetici. Yönetici benden istenen işleri doğru yapıyor muyum diye sorar. Lider, doğru işi yapıyor muyum, başka ne yapabilirim diye sorar. Yönetici, başkaları amirleri tarafından belirlenen hedeflere yönelir, ufka yürür. Lider, kendisinden beklenen hedeflerin yanı sıra gerektiğinde yeni hedefler belirler, yeni ufuklar açar. Yönetici, başkalarının vizyonunu benimser. Lider, kendisi vizyon geliştirir. Yönetici kuralcıdır. Lider gerektiğinde kurallara uyar ancak yaratıcıdır da. Yönetici kendisi çalışanları veya kurumu geliştirme konusunda özel bir çabası yoktur. Lider çalışanlarla birlikte örgütü yönetir. Çalışanlara koçluk, rehberlik, katalizörlük eder. Sürekli gelişmekten ve geliştirmekten yanadır. Yukarıda tanımlanan yönetici ve lider tavırları öncelikle akla iş yerlerini getirmektedir. İş ortamları düşünülerek ifade edilmiştir. Ancak söz konusu tavırlar iş yerlerinin yanı sıra evlerde de sergilenebilir. Örneğin bir anne veya baba yönetici tavırlı veya lider tavırlı olabilir. Yönetici tavırlı bir baba, geleneklerin kendisinden istediği babalık rolünü yerine getirmenin kendisi için yeterli olduğunu düşünür. Bunun ötesinde bir şeyler yapmak, örneğin çocuklarını ve karısını geliştirmek, onlarda yeni şeyler öğrenmeye merak uyandırmak aklına gelmeyebilir. Bence yönetici tavırlı baba olmanın tipik göstergesi, aç açık bırakmıyorum, yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, daha ne istiyorsunuz şeklindeki ifadedir. Lider tavırlı bir baba ise geleneklerin kendisinden istediği babalık rollerini yerine getirirken bir yandan da ailem için daha başka ne yapabilirim diye düşünür. Örneğin çocuklarıyla oyun oynar. Onların okul dışında da gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışır. Çocuklarını bilgileri, görgüleri artsın diye iş yerine götürür. Annelerin, babaların iş yerlerine gitmek çocukları mutlu eder. Müzelere, konserlere götürür. Geleneksel babalık rolünde çocukları müzeye götürmek yoktur. Bir baba kendiliğinden çocuklarını müzeye götürürse kanımca lider tavrı sergilemiş olur. Ana baba okuluna gitmeyi reddeden bir çift, yeniliklere açık olmayan bir yönetici tavrı sergiliyor sayılabilir. Eğer bir çift ana baba olmak konusunda öğrenebilecekleri yeni şeyler bulunduğunu düşünerek kalkıp seminerlere giderlerse lider tavrı sergilemiş olurlar. Yine ailede bir anne veya baba çocuklarına her konuda kendi kafalarındaki doğruyu öğretirlerse yönetici tavrı sergilemiş olurlar. Eğer doğruyu çocuğun keşfetmesini sağlamak amacıyla uygun sorular sorarak ona rehberlik ederlerse lider tavrı sergilemiş olurlar. Sokrates'in okuması yazması olmayan bir köleye uygun sorular sorarak Pisagor teoremini ispat ettirdiği söylenir. Demek ki Sokrates de lider koç tavrı sergilemiş, öğrenme sürecinde kişiye rehberlik, katalizörlük etmiş. İş yerlerinde veya ailede bir tane yönetici veya bir tane lider bulunacağını düşünmemek gerekir. Bir iş yerindeki herkes yönetici tavırlı olabilir ya da daha iyisi tüm çalışanlar lider tavırlı olabilirler. Örneğin bir şirkette genel müdürden bekçiye kadar herkes kendinden beklenen rol tanımına uygun işleri yapmaya ve bunun yanı sıra kendisinden beklenenin de ötesinde bir şeyler yapmaya, kendisini ve işini geliştirmeye çalışabilir. Aynı şeyi ailedeki bütün üyeler de yapabilirler. Ahmet Vefik Paşa'nın 24M formülünden 55M formülüne. Ahmet Vefik Paşa son dönem Osmanlı paşalarındandır. Vefatı 1891. Yaşamını incelediğimizde çağının ilerisinde değişik, sıra dışı bir insan olduğunu görürüz. Çevresindeki kişilerin ifadesiyle antika bir adamdı. Ahmet Vefik Paşa iyi Fransızca bilirdi. Molière'in eserlerini dilimize tercüme veya adapte etmişti. Bursa'da valilik yaparken fasulyeci yanın kumpanyasını getirip halkı tiyatro ile tanıştırmıştı. Devlet memurlarını tiyatroya gitmeleri için zorlamış, bir defasında izleyicilerin tiyatro seyretme adabını bilmediklerini fark edince, çünkü tiyatroyu ilk kez görüyorlarmış, oyun boyunca perdenin yan tarafında ayakta durup izleyicilerin gülmeleri veya alkışlamaları gereken yerleri eliyle işaret etmiş. Ahmet Vefik Paşa'nın bu tavrına baktığımızda onun bir validen beklenen rolleri yerine getirmekle yetinen bir yönetici olmadığını, ufuk açan, inisiyatif kullanarak toplumu ileriye götüren bir lider olduğunu görüyoruz. Ahmet Vefik Paşa'ya atfedilen ilginç bir davranış daha var. Bu olaydan Büyük Usta Haldun Taner'in Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı tiyatrosunda da söz ediliyor. Rivayete göre o yıllarda Baba Ali ikide bir valilerden vergi istermiş. Bu duruma sinirlenen Ahmet Vefik Paşa bir seferinde Baba Ali'ye "Para denen bok bu vilayette yok" diye telgraf çekmiş. Bu olay gerçek olmasa bile bir başkasına değil de paşaya yakıştırıldığı için yine de onun kişiliği hakkında bizlere bilgi veriyor. Bu ufku geniş ilginç insan çağının ilerisinde bir tavırla yönetim konusunda da kafa yoran ilklerimizden olmuş. İdeal bir yöneticide bulunması gereken özellikleri sıralamış. Ahmet Vefik Paşa'nın 24M formülü olarak bilinen bu özelliklerin her birisi M harfiyle başlıyor. Ahmet Vefik Paşa'nın ideal yöneticiyi tanımlayan 24M formülü: 1. Muteber, geçerli. 2. Mutena, seçkin. 3. Mutedil, ılımlı. 4. Mutezim, azimli. 5. Mutlif, bağışlayıcı, affedici. 6. Muvakkit, zamanı iyi ayarlayabilen. 7. Muvaffak, başarılı. 8. Muzaffer, galip. 9. Müdebbir, tedbirli. 10. Müeyyid, disiplinli. 11. Mütefekkir, düşünür. 12. Müferrih, güler yüzlü. 13. Muhib, muhabbetli, seven. 14. Mükrim, cömert, ikramcı. 15. Mültefit, iltifat eden. 16. Mümeyyiz, iyiyi kötüden ayırabilen. 17. Münevver, aydın. 18. Mübeşşir, müjdeleyici. 19. Mübeccel, yüceltilmiş. 20. Muvahhid, Allah'a inanan. 21. Mücerrib, tecrübeli, deneyen. 22. Müfarik, fark edebilen. 23. Müheyya, hazır olan. 24. Müceddit, cildini, görünüşünü yenileyen. 24M'den 55M'e. Yukarıda sıralanan 24 özellik bir yöneticiyi mi yoksa bir lideri mi tanımlamaktadır? Bence bu özellikler bir yöneticiyi tanımlamaktadır. Aslında kendisi bir lider olan ve bu konu üzerinde düşünerek öncülük eden Ahmet Vefik Paşa bile herhalde o günün şartları içinde kanımca bir yöneticiyi tanımlamış. Çünkü 24M içinde yaratıcılık, girişimcilik, müzakere etme, sürekli gelişme isteği gibi özellikler yok. Aslında son madde olan müceddit, yenileme anlamına geliyorsa da burada söz konusu olan şeyin kapsamı değil, cildi görünüşü, yenileme olduğunu sanıyorum. Bu durum karşısında bazı lider özellikleri M harfiyle başlamadığı için paşa tarafından listeye alınmadığı düşünülebilir. Ancak sözlüğe bakarak yöneticilerde özellikle liderlerde bulunmasını beklediğimiz M harfiyle başlayan 31 tane daha sıfat buldum. Böylece lideri, yöneticiyi betimleyen 55 sıfatımız oldu. Lider yönetici 25, müteşebbis olmalı, girişimci olmalı. 26, mütehassıs olmalı, uzman olmalı. 27, mucit olmalı, yaratıcı olmalı. 28, muasır olmalı, çağdaş olmalı. 29, mütemadiyen tekamül etmeli, sürekli gelişmeli. 30. Mücerret düşünmeli, müşahhas konuşmalı, soyut düşünmeli, somut konuşmalı. 31. Müzakereye mütemayil olmalı, müzakereye eğilimli olmalı. 32. Müsrif olmamalı, israf etmemeli. 33. Mukallit olmamalı, taklitçi olmamalı. 34. Müessir olmalı, etkili olmalı. 35. Müşteriye mülayim davranmalı, müşteriye yumuşak davranmalı. 36. Müflis olmamalı, iflas etmiş olmamalı. 37. Münafık olmamalı, ikiyüzlü olmamalı. 38. Müdahalede aşırı gitmemeli, sorumluluğu delege etmeli. 39. Müşkül pesent, zor beğenir olmamalı. 40. Münasip ölçüde müsamahalı olmalı, hoşgörülü olmalı. 41. Müstebit olmamalı, baskıcı olmamalı. 42. Müşfik olmalı, şefkatli. 43. Müstayit olmalı, yetenekli. 44. Müstakil olmalı, bağımsız. 45. Müstazim olmamalı, kibirli olmamalı. 46. Müşahit olmalı, gözlemci. 47. Mütevazı olmalı, alçak gönüllü. 48. Mutaassıp olmamalı, tutucu olmamalı. 49. Müvesvis olmamalı, kuşkucu olmamalı. 50. Müzevvir olmamalı, arabozucu. 51. Mesuliyetli olmalı, sorumluluk sahibi. 52. Müsterih olmalı, huzurlu. 53. Müsavata ehemmiyet vermeli, eşitliğe önem vermeli. 54. Müneccim olmamalı, makul miktarda malumat toplamalı. 55. Mahzun olmamalı, depresyona girmemeli. Yukarıda sıralanan özellikler sanırım lider tavırlı yöneticilerde bulunması gereken özellikler.